Radyo Doktoru.
Sesi Radyosu'nda her şeyin başı sağlık diyen program Radyo Doktoru'ndayız. Yapımda Didem Öztaşbaşı, Teknik Masada Recep Özden ve ben Doktor Ebru Cengiz her çarşamba olduğu gibi birlikteyiz. Bugün çok güzel iki konumuz var. Önce bipolar iki uçlu duygulanım bozukluğunu konuşacağız. Arkasından da güneşin gözlerimize etkisini. Doktor Mutluhan İzmir stüdyomuzda şimdi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sevindim tekrar birlikte olduğumuzu.
Biz de çok sevindik. Eğer sizlerin de soru ve önerileriniz varsa, her dinleyenlerimiz de çok iyi tanıyor artık ve çok güzel sorularını cevaplıyoruz. 0-90-312-463-34-19, 463-34-21 numaralı telefondan bize ulaşabilirler. radyodoktoru@trt.net.tr'den bize yazabilirsiniz. Sosyal medyada Radyo Doktoru olarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet aracılığıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT TV mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Konumuz uzun galiba, değil mi?
Evet, uzun ve çok önemli ve güncel, çok güncel bir sorun. Birçok insanın çektiği bir sorun. Yani çok insan çekmekte bipolar hastalıklar.
%1, %3 görülüyor gibi bir şey duyuyoruz. Doğru mudur? İstatistiksel anlamda.
Normalde bipolar aslında eskiden ben öğrenciyken yani 70'li 80'li yıllarda %1-2 gibiydi insidansı. Şu anda %15'e 20'ye
artmış.
Doğru hareketlendi yani birçok yerde. Bunun en önemli nedeni de yani bipolar hastalığın bu homojen bir hastalık değil. Yani ne demek? Hı hı. Tek bir hastalıktan bahsetmiyoruz aslında bipolar hastalık dediğimizde. 4 ya da 5 tane alt tipi olan bir hastalık bu. Şimdi birinci ve ikinci tipleri kendiliğinden ortaya çıkan tipler. Hı hı. Bipolar hastalığı. Bipolar tip 1 ve tip 2. Bu ne olursa olsun hayat boyunca insanda kendini belli bir yaşta, belli bir dönemde gösteriyor. Herhangi bir dış etkene bağlı olmadan ortaya çıkıyor. Dış etkenler hızlandırabilir, erken döneme alabilir ama mutlaka gösteriyor kendisini. Ve genetik geçişli bu ilk iki tip. Hı hı. Diğer tipleri özellikle 4. ve 5. tipleri dış etkenlerden kaynaklı olarak aslında insanın ömür boyu yaşamayacağı yani gizli kalacak bir hastalık iken belli etkenler nedeniyle ortaya çıkıyor, açığa çıkıyor hastalık. Bu etkenlerin en önemlileri yaygınlaşan ilaç kullanımı, özellikle antidepresanlar ve dikkat eksikliği ilaçlarının yaygınlaşan kullanımı. Onun yanında grip ilaçlarından tutun, kortizona kadar yaygınlaşan başka ilaçların da etkisi olabiliyor. Yani beyin üzerinde maniyi, hipomaniyi tetikleyebilecek bir takım ilaçlar var. Biliyorsunuz insanların hastaneye gitme sayısı çok arttı, hı hı. Oranı çok arttı. Sağlık hizmeti götürme oranı çok arttı. Bütün dünyada ve ülkemizde insanlara. Bunun tabii olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de olabiliyor. Çok dikkat etmeden verilen tedavilerin yan etkileri nedeniyle böyle mesela bipolar hastalıkların ortaya çıkması gibi yan etkiler ortaya çıkabiliyor.
Aslında nasıl bir hastalık? Hani iki uçlu diye Türkçe olarak o şekilde çevriliyor ama belirtileri nedir, neler hisseder hasta?
Şimdi iki uçlu derken bir yukarı yönde yani coşku, taşkınlık, kontrolsüz bir duygulanım ve davranış dediğimiz yukarı yönde bir durum, duygu durumu ortaya
sadece
çıkabiliyor.
Sadece mutluluk değil yani.
Mutluluktan çok farklı bir şey bu. Yani bu taşkınlık, coşkunluk, mani dediğimiz şey kontrolsüzlükle giden bir şeydir. Örneğin gazetelerde okursunuz, cinnet geçirdi, işte ailesini katletti, sonra kendisi intihar etti. Mesela bir cinnet denilen durum mani durumudur. Mani bu bakımdan çok çok tehlikeli bir şeydir. Başlangıçta böyle bir mutluluk şeklinde başlayabilir. İnsanları eğlendiren, bulaşıcı bir mutluluk şeklinde başlayabilir. Ama onun kısa zamanda daha ileri aşaması çok tehlikeli bir aşama. Mani aşaması. Bu tip 1 bipolarda mani ve arkasında depresyon ya da öncesinde depresyon şeklinde böyle dalgalanma ile gidiyor yukarı aşağı doğru. Mani nöbetleri tabii mutlaka hastaneye yatmayı gerektiren bir durum.
Mani de öfke, şiddet, o tarz duygularda var mı?
İntiharın en sık olduğu durumdur psikiyatride mani. Ve başkalarına zarar verme olasılığında en fazla olduğu durumdur. Hı. Şiddet açısından rahatsız etme, intrüzif başkalarının hayatına müdahale etme falan açısından çok tehlikeli bir tablo. O bakımdan hastane tedavisi Hı. gerekiyor. Yani kontrol altına almak gerekiyor. Tip 1 böyle mani ve depresyonla gidiyor.
Peki depresyonda neler oluyor?
Depresyonda yani bipolar hastalık, bipolar depresyon dediğim şey o da tehlikelidir. Daha psikotik özelliklidir. Yani sadece üzüntü yaşanmaz. Eşlik eden paranoya, öfke, şiddet eğilimi, işte bana kötülük yapmak istiyorlar, düşman kesilme, o düşman kesildiklerine yönelik ortadan kaldırmaya ya da önlem almaya yönelik davranışlar, aile içi şiddet, tecavüz ya da en sık gördüğümüz ve en korktuğum şey intihar davranışının tetiklenmesi ile giden korktuğumuz bir tablodur aslında. Yani oradaki depresyonda böyle hani yağmur yağdı hüzünlendim şeklinde bir şey değil. Yalnız hissediyorum öyle bir şey değildir. Çok korkulan tablolar bunlar. Yani tip 1 aslında %1'in altında görülen toplumda ama bizim en çok korktuğumuz tablolardan biridir. Ama bizim tabii şu anda toplumda yaygın olarak karşılaştığımız tablolar tip 4 ve 5 yani ilaç tedavileriyle tetiklenen tablolar. Daha çok hipomani dediğimiz yani maninin daha hafif bir formu. Başkalarına ve kendine şiddet vermenin daha olasılığının az olduğu. Ama yine bir kontrolsüzlüğün olduğu, örneğin kontrolsüz para harcama, kontrolsüz dışa dönüklük, kontrolsüz arkadaşlık kurma, duygularını kontrol edememe, cinsel arzularını kontrol edememe, kontrolsüz cinsel ilişkiye girme, kontrolsüz madde kullanımı ya da para harcama ve iş dünyasında çok cesur davranma, işte şirket kurma, kredi çekme, altından kalkamayacağı işlere girme ve arkasından batma, işte çok cesur bir şekilde başkalarına senet verme, borca girme falan gibi şeyler. Bunları çok görüyoruz. İnsanların ömür boyu maddi olarak etkilenebilecekleri adımlar atmasına neden olabiliyor. Ya da toplumda kendilerini daha sonra zor durumda bırakabilecek davranışlar sergileyebiliyorlar. İş arkadaşlarıyla ilişkileri bozulabiliyor. Çevreleriyle, akrabalarıyla ilişkileri bozulabiliyor. Ya da kullanılabiliyorlar çeşitli açılardan. Bunlar da şimdi ilaç tedavisiyle ya da işte uyarıcı madde kullanımı, dikkat eksikliği ilaçları, antidepresan ilaçlar, uyarıcı ilaçların kullanımıyla ortaya çıktığı için şimdi bu 4. ve 5. tiplerin daha yaygın olan yani şimdi %5'in üzerinde görülüyor artık toplumda ve depresyon şikayetiyle doktora psikiyatriste başvuran hastalarda hastaların 1/4'ünde en az 1/4'üyle yarısında böyle antidepresan ya da psikostimülan yani dikkat artırıcı ilaçlar verilmesi sonucunda bu tür bir bipolar hastanın ortaya çıkma olasılığının yarı yarıya yüksek oldu. Yani %50'sinde bu hipomanik dönüşüm yan etki görülebiliyor. Siz ne kadar yüksek dozda ilaç verirseniz o kadar arttırıyorsunuz. Tedavi etmek için verilen şey aslında daha da olayı komplike edebiliyor. Bunların şöyle bir iyi tarafı var. Bipolar yapıcı etkeni saptarsanız, örneğin bir antidepresan verilmiş ve bu hastayı bipolar duruma sokmuş. Bu ilacı hastanın hayatından ayıklayabilirseniz yavaş yavaş ve onun depresyon dediği aslında anksiyete, sıkıntı, kaygı falan şeklinde hı hı. giden tabloyu daha hafif ilaçlarla kontrol altına alabilirseniz bipolar hastalık ortadan kalkıyor. Güzel. Ömür boyu sürmüyor yani. Onun güzel tarafı o yani.
Peki o genetik kısımlı olan ailede de gördüğümüz onun...
Genetik kısımlı olanlar onlar zaten çok az. Onlar da ne yaparsanız yapın zaten hastalık ortaya hı hı. çıkıyor.
Peki... Hasta aslında bir kısır döngü gibi de ben şimdi dinlerken öyle hı-hı. anladım. Şimdi bipolar olduğu için de alkol ya da uyuşturucu kullanıyor evet. olabilir. Hani alttaki bu duyguyu azaltmak için belki onu kullanıyor. Evet. Ama aynı zamanda bunların kullanımı da bipolar davranışa sebep olabilir değil mi?
Özellikle uyarıcı maddeler, esrar, kokain ya da morfin gibi uyuşturucu maddeler o türden işte bonsai tipi kimyasallar bunlar bipolar hastalığı tetikleyebiliyor ya da alkolün böyle bir tetikleme şeyi yok özelliği yok ama bipolar olduktan sonra örneğin antidepresan ya da uyarıcı dikkat artırıcı ilaç kullandığınız bipolar olduğunuz tip 4 ya da siklotimik hasta olduğunuz tip 3 bunlarda alkol kullanımı çok fazla. Çünkü alkol hastanın o anda bipolar olması nedeniyle yaşadığı kaygıyı, yoğun kaygıyı ve sıkıntıyı daha az hissetmesine neden olduğu için alkol bağımlılığı da çok fazla görünmeye başlıyor. Çünkü alkolü ilaç gibi kullanabiliyorlar bu hastalar. Dediğiniz doğru. İki açıdan da yani bazı maddelerin kullanımı hastalığı tetikleyebiliyor. Hastalık ortaya çıktıktan sonra da bu maddelerin kullanımı daha fazla olabiliyor. Yani maniye, hipomaniye girdiyseniz bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde bağımlılığı olma olasılığınız artıyor. Çünkü kontrolsüz yaşıyorsunuz. Normalde gitmeyeceğiniz yerlere gidiyorsunuz. Normalde konuşmayacağınız, iletişim kurmayacağınız insanlarla konuşup iletişim kuruyorsunuz. Orada da bu maddelerle yüzleşme olasılığınız bu durumda artıyor.
Yani zor bir durum gibi duruyor.
Çok zor. Mi? Aileler için özellikle çok zor. Gençlerin anne babaları için ya da eşiniz böyle bir hastalığa sahipse aynı iş yerinde çalışmak çok zor. Akrabaları için zor. İnsanların kendisi için de çok zor. Hayatları alt üst oluyor. O bakımdan masum dememek lazım. Yani hiçbir tedaviye sonuçta ilaç kullanmak bir ciddi hastalık varsa, özellikle yıllarca sürecek bir hastalık varsa, yıllarca sürecek hastalık ilaç tedavilerinde gerçekten buna değecek bir hastalık var mı? Buna çok dikkat etmek lazım.
Peki, bipolar hastamız var, tanı koyuldu. Muhtemelen hani bu kadar sosyal hayatı sıkıntıya soktuğuna göre bir şekilde tanı alıyordur diye düşünüyorum. İnsanlar psikiyatriste bu hastalıkta mutlaka bir gün buluyorlardır. Peki ilaç kullanımı şart mıdır? Terapiyle çözülebiliyor mu?
Terapinin yeri yok. Yani burada eğer evet, ilk iki tip yani zaten ortaya çıkacak genetik kökenli bipolar hastalığınız varsa onların ömür boyu ilaç kullanmaları gerekiyor. Örneğin tip 1'de lityum, tip 2'de depakin türü bir ilaç. Onlar şey. Bunlar ama azınlıkta kalan bir grup aslında. Şimdi kafayı karıştıran diğer tipler yani ilaçların tetiklediği bipolar durumlar. Bu hastalar ömür boyu ilaç kullanmak zorunda değiller. Ama zaten hastalığı yaratan şey ilaç olduğu için o etkeni belirleyip hangi ilaç yarattıysa onu hastanın hayatından yavaş yavaş çıkartmayı hedeflemek lazım. Aniden çıkartmak da çok riskli ama yavaş yavaş çok kontrollü bir şekilde çıkartmak lazım. Bunu çıkarttıktan sonra başarıyla yapabilirseniz o zaman o insan artık bipolar da olmuyor, hipomani mani de yaşamıyor, depresyon tetiklenmesi de ortadan kalkıyor o insanın. Terapiye de gerek kalmıyor artık. Zaten psikoterapiyle böyle bir şey düzeltemezsiniz. Yani çünkü bu organik bir hastalık. Yani kah genetik olarak kendinden çıkıyor, kah bir takım maddelerin etkisiyle beyninizde oluşan biyokimyasal değişiklik nedeniyle yaşıyorsunuz. Yani psikoterapi etkisiz kalır burada.
Tekrarlar mı? Hani iyileştiğimizi düşünelim.
Şimdi eğer mesela tip 1-2 ömür boyu tekrarlar. Orada tam olarak yani hastalığın ortadan kaldırılması şeklinde bir iyileşme noktasına ulaşmak mümkün değil.
Ömür boyu koruyucu
ilaç kullanacak onlar. Diğerlerinde tam olarak iyileşmek mümkün, tekrarlamamasını sağlamak mümkün. Yeter ki olayı başlatan etkeni başarıyla bulup o hastanın hayatından çıkartabilirsiniz. Onu çıkarttığınız anda tekrarlamayı bırakıyor. Yani bipolar olmuyorsunuz artık, ömür boyu sürmüyor.
Ne kadar sürer tedavisi? Hastaya göre mutlaka değişiyordur ama etkini buldunuz, onun uzaklaştırılması, bu kişinin aile hayatına tekrar kazandırılması ki muhtemelen aile içi bu kadar şey yaşanınca aile düzeni de bozuluyordur diye düşünüyorum. Tabii, İş ilişkileri de bozuluyordur. Tabii. İş yerinde tekrar aktif olarak çalışmaya başlaması ne kadar sürer?
Epeyce zor ve uzun sürüyor. Yani 2 yılı bulabiliyor. O bakımdan yani gereksiz tedavilere girmek konusunda çok çok hassas olmak lazım. Yani insanların etkeni saptasanız da 2 yıla varacak bir ayıklanma süreci. Yani arada siz etkeni o hastanın hayatından çıkartırken bir takım komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Mesela ağır depresyonlara girebiliyor. Tutun ki antidepresanın tetiklediğini saptadınız. Onu azaltmaya çalıştığınızda bu sefer şiddetli bir depresyon ortaya çıkabiliyor. Eyvah. İntihar olasılığı yüksek oluyor. Ya da azaltmaya çalışırken hipomani nöbetleri ortaya çıkabiliyor. Hiç kolay bir süreç değil. Tedaviden kopma yüzdeleri de çok fazla. Dayanamıyorlar yani orada yaşadıkları ilacı azaltıp kestikten sonra ortaya çıkan kaygıya dayanamıyorlar. Eskiden aslında ilaç kullanmadan önceki dönemlerde dayandıkları düzeydeki kaygıya bile dayanamayacak hale geliyorlar. Onun için hiç kolay süreçler değil. Tedaviyi bırakan da çok oluyor ve tekrar sürdürüyorlar. İşte bir yandan antidepresan tedavi, bir yandan onun yan etkisini azaltan başka ilaçları kullanarak ömrünü tamamlamaya doğru giden çok insan var günümüzde maalesef.
Peki normal duygu durumunu tedaviyle yaşayabilir hale 2 yıllık düzenli tedavi, tedavi uyumu var. Aile desteği de çok önemlidir diye düşünüyorum bu
tabii,
işte.
Tabii. Onların doğru bilgilendirilmesi lazım. Yani genelde hastayı suçluyorlar yaptıklarından ötürü ama bunu açıkça ben şu şekilde anlatıyorum. Bakın bu bir hastalıktan kaynaklanan mantıksız davranma dönemiydi. Hastanın iradesini ortadan kaldıran bir hastalık var. Ve buna neden olan da bizim verdiğimiz ilaçlar
biz
olmuş.
Biz yaptık.
Yani iatrojenik dediğimiz hastalıklar var tıpta. Yani tedaviye yan etki olarak ortaya çıkan hastalıklar. İatrojenik hastalık deriz onlara. İatros Yunanca tedavi demektir. Tedaviye bağlı hastalıklar. Her ilacın yan etkisi olabiliyor. Bu da iatrojenik bir durumdur. Yani tip 4 ve 5 özellikle bipolar hastalıklarda. Bunu aileye açık açık anlatmak lazım. Hastanın tedavi nedeniyle mağdur olduğunu, yani gereksiz bir tedaviyi, gereksiz bir yüksek dozda, gereksiz bir süre boyunca uzun süre kullanmaktan ötürü yan etki ortaya çıkmış olduğunu ve bu nedenle iradesiz davranışlara sürüklendiğini, kendi kontrolü altına alamadığını davranışlarını çok iyi anlatmak lazım. Hastayı suçlama durumu orada bitiyor, destek olmaya başlıyorlar o zaman. Ve başarırsak, sonuna gelirsek de tedaviyi tamamlarsak, tedavi kesildikten sonra insan eski mülayim, sakin günlerine döndükten sonra eski güzel ilişkiler yeniden tesis edilebiliyor.
Bir de hasta uyumu da artıyordur değil mi o desteği? Hani
tabii,
hangimiz eleştirilirken bir şey yapmayı başarabiliriz ki? Çok zor diye düşünüyorum.
Tabii ki. Tabii, gereksiz yere suçlanmak. Özellikle yani hasta orada kendini anlatamıyor. Yapan kim? O yapmış yani sonuçta. Telefonu açmış, geçmişte sen bana şöyle dedin diye bilmem neredeki yıllardır aramadığı akrabasına yıllar önce söylediği bir laf nedeniyle söylemediğini bırakmamış, yakası açılmadık şeyler söylemiş. Ona nasıl pişman oluyorlar onları hatırlayınca. Ama yapabileceği bir şey yok. Kendini anlatıyorum. Yani o ben değildim diyemezsiniz. Sesiniz sizin sesiniz. Arayan sizsiniz. Numarası siz
belki
aramışsınız.
Belki şahitler bile var.
İnsanlar inanmıyorlar. Evet ama arayan o değil hakikaten. Yani o anda o kendisi değil. Kendiniz değilsiniz yani o anda. Maniye girdiğinizde kendiniz olmaktan çıkıyorsunuz. Dr. Jekyll, Mr. Hyde gibi. O eseri bilirsiniz.
Evet,
o da bir madde keşfeder doktor laboratuvarda onu kullanır. Akşam şey olarak çıkar bir kriminal suçlu suç eğilimi olan bir insan olarak o şekilde başka bir insan oluyorsunuz hakikaten. Onu çok iyi anlatmak lazım çünkü insanlar anlatamıyorlar. O ben değildim, onu yapan, sizi kıran, sizi mağdur eden, paranızı harcayan, döven, şey yapan falan o ben değildim diyemiyorsunuz tabii. Yani insanlar kırılmışlar. Onun kendisini anlatmasına yardımcı olmak lazım.
Aslında çok da üzücü bir şey.
Çok tatsız anılar kalıyor tabii.
Peki gerçekten majör depresyon diyeceğim, depresyon tanısı almış bir psikiyatri uzmanı tarafından ve tedavi olarak antidepresan başlanmış. İlerleyen dönemde ilaçların etkisi olarak böyle bir şeyle karşılaşma ihtimalimiz
çok
gene de var.
Çok sık oluyor maalesef. Yani majör, şunu ciddi olarak iddia eden araştırmacılar var ve çok ciddi araştırmalar var. Majör depresyon dediğimiz tabloların birçoğu %50'den fazlası aslında bipolar depresyon. Bu ne demek? Siz antidepresan verdiğinizde bipolar switch olması, yani bipolara kayma olasılığı yüksek bu insanların. O bakımdan antidepresan tedavileri abartmadan mümkün olan en kısa sürede kesmek lazım. En yüksek doza çıkmamak lazım. Hasta direnç gösteriyorsa tedaviye, bu bipolar olacağının bir işareti de olabiliyor. Zorlamamak lazım tedaviye.
Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti ve çok bilgilendik.
Çok teşekkür ederim.
Yine başka bir konuyla beraber olmayı çok isteriz.
Seve seve.
Müzikle devam ediyoruz. Profesör Doktor Nuray Akyol'la Radyo Doktor devam ediyor. Göz hastalıkları uzmanı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün biz yaz ya, güneşi de çok seviyoruz. Hayat enerjisi aynı zamanda bizim için. Ama bu güneşin gözümüze verdiği zararlar var mıdır? Ya da sadece zarar mı bir, gözümüze ne yapar? Size bir soralım istedik.
Teşekkür ederim. Şimdi güneşin gözümüze pek çok etkisi var. Çok güzel düşünmüşsünüz. Bu sıcak günlerden, karın en sıcak günlerinde bu konuyu vurgulamamız güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi güneşin tabii ki gözün her tabakasında bir takım etkileri var. Bunların bir kısmı zarar, bir kısmı yarar. Kısa kısa hepsinden tabii ki bahsedeceğim.
Yararlarını duyalım mı önce? Çok merak ettim.
Olur, olur. Aslında bu çok yeni bir konu. Miyop ilerlemesi, miyopi ilerlemesinin önlenmesi son yıllarda bizi en çok meşgul eden başlıklardan bir tanesi. En popüler başlıklarımızdan bir tanesi. Ve bu yıl içerisinde yayınlanan birkaç çalışma açık havada yapılan sporların eskiden beri biz miyop ilerlemesini yavaşlattığını bilirdik. Ama bunun güneş yoluyla olduğunu gösterdi bize. Hatta D vitamini düzeyleriyle de yine miyopi progresyonunun bağlantılı olduğunu, düşük D vitamini ve az saat boyunca güneşte kalan insanlarda miyopun daha hızlı ilerlediğini biliyoruz artık. Dolayısıyla çocuklarımızı bol bol güneşte tutalım, oynatalım ama tabii ki güneşin emniyetli saatlerinde, onu birazdan konuşacağız.
O göz içinde var mı bu, hani saat 2 ile 3 arasındaki ya da 12-13 arasındaki ışınlar göze zararlıdır, 15'ten sonrası iyidir gibi, hani böyle hep böyle bir saat verilir ya. Ama önemli olan güneş ışınını almış olması mı D vitamini içinde?
Evet, evet, D vitaminini almış olması. Tabii ki o güneşin peak saatlerinde güneşte kalış süremizin çok kısa olması gerekiyor. Bir de hani sıcağın bize bir takım zararları var. Dolayısıyla kimseye saat 12'de bir tenis maçına çıkın, güneşte spor yapın diyemeyiz haliyle. Ama tabii ki kış günleri için, serin günler için bu gün ortası saatleri kayabilir. Güneşte spor yapılan saatler. Ama yaz günlerinde 11 ile 4 arasını emniyetsiz diye bir kenara koyup bundan önce ya da sonra güneşten yararlanmakta yarar var.
O zaman ergenleri bahçede, evet, işte denizde, her bahçeye, türlü, topa, evet, spora, aktiviteye.
Ellerinden telefonları alıp onları bahçelere, parklara, sahalara yollamamız lazım.
En fazla miyopun artış gösterdiği yaş döneminde ergenlik zaten.
Evet, evet. Yani özellikle de aslında biz eskiden hep 10-16 yaş derdik ama bu maalesef biraz öne geldi. Artık ben günlük pratiğimde çok fazla 6-7 yaşında başlamış miyop görüyorum. Bunun da sebebi işte bu ekranla erken tanışma meselesi ve güneşten uzak kalma meselesi. O yüzden de 8-16 yaş demek lazım artık. Ergenlik de biraz erken başlıyor şimdiki gençlerde, evet, ama 8-16 yaşta bol bol güneş.
Çok keyifli.
Evet.
Bu sevindirici haberdi. Peki üzücü kısmı,
evet,
neler?
Üzücü kısmı, üzücü kısmı tabii o da uzunca bir liste. Her konuda olduğu gibi denge burada da. İsterseniz gözün dışından başlayalım. Önce tabii kapaklarımızdan başlayıp gidelim. Göz kapaklarımız çok ince bir deriye sahip tabii ki. Ve biz göz kapaklarımıza bu güneş koruyucu kremleri süremiyoruz göze kaçar diye. Çünkü bunların içerisinde bir takım göz yüzeyine toksik olabilecek maddeler
hakikaten
var.
Hakikaten kaçıyor ve çok yakıyor.
Çok yakıyor. Çok yakıyor gerçekten. Herkesin başına gelmiştir. Dolayısıyla güneş gözlüğüyle korunmamız şart. Göz kapaklarımız çok kolay pigmente olur. Çok kolay kurur, renk değiştirir ve bu renk değişikliği de bir miktar kalıcı oluyor göz kapaklarında. Onun için güneş gözlüğüyle korunma kapaklardan itibaren önemli. Sonra gelelim göz yüzeyine. İşte kornea dediğimiz gözün şeffaf kısmı, gözün beyazı dediğimiz konjonktivamız. Bu bölgelerde güneş gerçekten zararlı etkilere sahip. Özellikle dik gelen ışınlar. En kayda değer, güneşe birebir bağlı diyebileceğimiz problem bizim pterjiyum adını verdiğimiz, halk arasında gözünde et var diye bilinen kornea üzerinde, şeffaf bölge üzerinde bir merkeze doğru ilerleyen bir küçük et parçası. Bu görmeyi bozabilir ileri safhalarda, başlangıç dönemlerinde astigmat yapabilir, gözlük ihtiyacı doğurabilir. Pterjiyumun şu anda bildiğimiz tek sebebi güneş. genetik yatkınlığı bir tarafta tutuyorum. Onu değiştiremiyoruz tabii ki. Ama korunmamız gereken, bizim değiştirebildiğimiz tek şey güneşe maruziyet.
Onun için yaşla de, ilgisi var mı?
Yaşla ilgisi aslında her yaşta olabiliyor. Ama 20'li yaşlarda genellikle başlıyor. Ve genç yaşlarda çok hızlı ilerliyor. Yani 50'li yaşlara kadar diyelim. Ve tedavisi de cerrahi. Sadece cerrahi. Onun için bundan korunmak, hani başlamadan önlemimizi almak gerçekten çok önemli. Yine güneş gözlükleri uygun. Siperlikli şapka uygun. Çok güneşte kalan insanların bu ikisini birlikte kullanması en doğrusu. Çok güneşte kalan derken ne kastediyorum? Açık havada çalışanlar, balıkçılar, özellikle de yalnız yukarıdan gelen güneş ışınları değil, aynı zamanda zeminden yansıyan, mesela deniz yüzeyinden yansıyan güneş ışınları çok etkili. O yüzden gözlükle ve şapkayla korunmak çok önemli. Yine az önce bahsettiğimiz güneşin pik olduğu saatlerde biraz güneşten uzak kalmak önemli, yapılabiliyorsa. Tabii bu göz yüzeyi konusunda biraz gözlüğün seçimi de önem kazanıyor.
Hem onu camın, da soracağım. Nasıl gözlük alalım? Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edelim?
İsterseniz hemen burada onu geçelim. Çünkü her basamakta aslında bu önemli. Bir defa güneş gözlüğünde sadece pahalı gözlükler iyidir, diğerleri kötüdür gibi bir ayrım geçerli değil. Bunu en baştan söyleyeyim. En çok sorulan soru, çünkü hastalarım da bana en çok sorduğu soru o. Önemli olan güvenilir bir UV filtre olması güneş gözlüğünün camında. Aslında cam olması da şart değil. Artık çoğu zaman plastik materyaller kullanılıyor.
Daha onlar zararlı değil mi?
Hayır, hayır. Ama yeter ki filtre uygulanabilsin. Bu UVA ve UVB filtreleri olmalı. Tabii ki güvenilir bir üretici bizim için sağlam bir gözlük kaynağı. Ama illa da 3000-5000 lira verdiğiniz X markasının gözlüğü iyidir, pahalıysa daha da iyidir diye bir şey yok. Sadece UVA ve UVB filtreleri olması lazım. Ve bu filtrelerde en az %96, tercihen %98 gibi bir koruyuculuğa sahip olursa mükemmel.
Alırken bunu soracağız.
Alırken evet bunu soracağız. Hatta üzerinde etiketi var mı diye bakacağız. Hani üreticinin adıyla birlikte böyle bir etiket olması anlamlı. Tabii camın rengi de önemli. Yani camın konforunu sağlayan şey aslında daha çok rengi. Yani hiç ultraviyole filtresi olmayan bir cam bile biraz koyu renk bir renge sahipse bizi rahat ettirir güneşte. Ama burada çok önemli bir nokta var. Koyu renk bir camda eğer UV filtre yoksa bu bizim gözümüzü rahat ettirir. Göz bebeğimiz genişler ve güneşin gözümüzün arka segmentine, yani retina tabakasına zararı daha çok olur. Onun için kötü gözlük kullanımı işte bu noktada önem kazanıyor.
Yani ama gözlük olması tek başına yeterli değil. Eğer gözlük kötüyse göze de zarar verebiliyor.
Tabii. Yani güneşin zararını artırabiliyor. Çünkü herkes dikkat etmiştir. Karanlıkta göz bebeklerimiz büyür.
Evet.
Aydınlıkta bizi korumak için göz bebeklerimiz küçülür. İşte aslında kötü bir gözlük takmaktansa hiç takmamak bu noktada daha iyi. Onun için de biz çocuklara hiç gözlük önermeyiz. Özellikle 0-6 yaş çocuklara. Çünkü o yaş için gerçekten iyi gözlük bulmak zor. Kötü bir gözlükle çocuğun göz bebeklerini büyütüp daha çok zarara maruz bırakmaktansa sağlam bir şapkayla korumak en doğrusu.
Peki böyle 3-4 yaşındaysa ve iyi bir gözlük edinebilecek durumumuz varsa, bu UVA ve B filtresi olan, o zaman tercih edelim mi?
Çocuklarda.
4-5 yaş gibi böyle pıtır pıtır dolandıkları zamanlarda.
Benim şahsi tavsiyem yine tercih etmeyelim. Çünkü o zaman da işte bu yaşta çocuklar çok düşer, biliyorsunuz. Kendini yaralayabilir, kırılabilir, yüzünde kesikler oluşabilir. Yani hiçbir zaman şapka kadar emniyetli değil. Bir de tabii güneş gözlüğü eğer koyu renkse bir miktar kontrastını da bozar. Yani çok hızlı hareket eden, koşan, hele de biraz da sakar olan, ki bu yaşlarda çok tabii ki olabilecek bir şey. Ama tabii keyfe keder. Hani çocuklar ve aileleri özeniyorsa, hevesleniyorsa UV koruması iyi olmak kaydıyla bir gözlük edinilebilir. En sağlıklısı ama birincisi şapka, ikincisi de tabii tap saatlerde güneşten uzak kalmak.
Peki, ama erişkinde güneş gözlüğü şart.
Şart, şart. Erişkinde şart.
Peki miyopu olan çocuklarımız var ve lens kullanıyorlar. Ya da başka bir göz bozukluğunda da lens kullanılabilir. Peki bu lens kullanan kişilerde, bireylerde gözlük kullanımı önem taşır mı?
Önem taşır tabii. Lens kullananların zaten hani üzerine güneş gözlüğü takmalarını öneririz. Ama adeta benim notlarımı okumuş gibisiniz.
Çünkü sırada hiç kopya çekmedim.
Sırada bu vardı. Şimdi iki grup lens var ki bunlar bizim göz yüzeyini koruma anlamında işimizi kolaylaştırıyor. Bir tanesi ultraviyole bloke eden kontakt lensler. Yani tabii ki güneş gözlüğünün göz kapaklarındaki ve gözün beyazındaki koruyucu etkisini lensle sağlamamız mümkün değil. Ama en önemli kısım kornea yüzeyi ve birazdan sayacağım diğer gözün arkasına doğru olan diğer dokularda güneşin zararlı etkilerini ultraviyoleyi bloke eden lensler, kontakt lensler koruyabilir. Bir de çok çok yeni bir gelişme, henüz şu aylarda herhalde piyasaya çıkacak, ülkemizde çok yeni. Fotokromik, yani ışıkla, güneşle renk değiştiren kontakt lensler. Belki hiç duymamışsınızdır.
Hiç duymadım.
Çok çok yeni. Ve bunlar koyulaşarak güneşte retinamızı, lensimizi güneşten koruyacak bir içerisinde bir materyale sahipler. Yani maddenin içerisinde, lens materyalinin içine entegre edilmiş bir renk değiştiren molekül sayesinde renk değiştirecekler. Böylece aynen güneş gözlükleriyle sağladığımız yararı lenslerle de sağlayabileceğiz.
Gözümüzün rengi de değişecek mi?
Tabii, göz biraz renk değiştiriyor. Yani özellikle açık renk gözlerde bu bir dezavantaj kabul edilebilir. Hani yeşil bir gözü ela veya açık kahverengi haline getiriyor. Ama çok ciddi bir popülasyon var ki herhangi bir gözlük kullanmak istemediği için kontakt lens takıyor. Evet. Benim böyle çok aslan var.
Özellikle yani, ergenlik döneminde görüntüye çok
yani
önem veriyorlar.
Yani onlar güneş gözlüğü kullanmak istemedikleri için kontakt lens isteyen hastalar. İşte onlar da, o grup hastada bu renk değiştiren kontakt lensler bizim işimizi kolaylaştıracak.
Güzel, gelişmeler de çok olumlu geldi bana, değil mi? Hayatımızı çok kolaylaştıracak,
çok
şekilde. Başka zararları var mıydı, zararlı etkileri?
Şimdi ben diğer dokulara geçmeden önce şu güneş gözlüğü konusunu bitireyim istiyorum.
Tabii, buyurun.
Güneş gözlüğünün dizaynı da çok önemli. Hani ultraviyole filtresi önemli dedik ama özellikle bu pterijum dediğimiz kornea yüzeyindeki problem varsa, yatkınlık varsa, işte pterijum başlamışsa, o zaman
o kornea üstteki et.
Evet, et. Et. O zaman ya yanları da kapalı olan ya da bombeliği çok yüksek camlar, dizaynlar kullanmamız gerekiyor ki yandan gelen ışınlar göze ulaşamasın, göz yüzeyine. Çünkü genellikle yan taraftan, yani kulaklarımızdan gelen ışınlar burnun iç tarafında ya da korneanın içerisinde yansıyarak bu etin göz yüzeyimizin daha çok buruna yakın bölgelerinde oluşmasına sebep oluyor. Bu optik detayları çok önemli değil ama böyle bir et için yatkınlık varsa mutlaka ya kenarları kapalı ya da bombeliği fazla güneş gözlüğü dizaynları kullanılması gerekiyor.
Ne kadar çok detay varmış.
Çok detay var, evet. Şimdi lense gelelim, göz içi merceğimize. Yani Göz içi merceğimiz de güneş ışınlarından çok zarar görüyor ve uzun süre güneşe maruz kalan insanlar da bu sebeple katarak daha erken yaşlarda gelişiyor. Normalde yaşa bağlı katarak 65 yaş üstü gibi ise 50'li yaşlarda biz görmeye başlıyoruz. Hastamız ne kadar gençse güneşin bu lensten takılmadan geçip gözün arkasına ulaşma ihtimali o kadar fazla. O yüzden de çocuklarda güneş koruma çok önemli. Ama göz içi merceğimiz yaşlandıkça güneş için daha iyi bir bariyer görevi görmeye başlıyor. Bunu aynen bronzlaşan tenimizin artık kızarmaması, hani bizim canımızı yakmaması gibi düşünebilirsiniz. Göz içerisindeki merceğimiz bizim yaşımız ilerledikçe hafifçe sararıyor. Ve güneş ışınlarını artık retinamıza iletmiyor. Koruyor yani bizi. Ama çok gençlerde henüz böyle bir koruyuculuk kazanmamış. Bembeyaz bir bebeğin günün birinde ikisinde plaja bırakıldığını düşünün. Nasıl hemen kıpkırmızı olur, cildi yanar. Bu da onun gibi. Evet. O yüzden...
Peki bu lens demişken katarak ameliyatlarında da hani o göz içi lensin değişmesi deniliyor.
Evet, evet.
Peki bu katarak ameliyatı olmuş kişilerin gözlük kullanımı konusunda ne dersiniz?
Şimdi tabii bu da ayrı bir problem. Çünkü katarak ameliyatı olup da göz içi merceğimiz değişince tamamen şeffaf, sentetik yeni bir mercek konuyor göz içine. Tekrar hayatımızın ilk yıllarındaki gibi güneşe geçirgen hale geliyor göz içi merceğimiz. Dolayısıyla tekrar retinamız duyarlı hale geliyor. Katarak ameliyatlarından sonra güneş gözlüğü hayati önem taşır. Bunlarda da bu sentetik göz içi merceklerinde de bir miktar ultraviyole filtre var. Ama hem güneşten rahatsız olma konfor anlamında hem de ultraviyole ışınlarından korunma anlamında ameliyat sonrası güneş gözlüğü çok önemli.
Peki bu sarı nokta diyebildiğimiz bir yer evet, var.
Evet, işte o da ayrı bir konu. Yani bir hani kapaklar daha az önemli diyelim. Bir göz yüzeyi dedik, bir göz içi merceğimiz dedik. Üçüncü güneşin zararlı olduğu noktada retinamız. Retinamız aslında güneşin zararlı etkilerinin en fazla görüldüğü yer. Aynı zamanda da retina değiştiremediğimiz, zararlı etkileri yok edemediğimiz bir doku. Dolayısıyla retina için... Güneş gözlüğü çok çok önemli. Hatta yaşa bağlı maküla hastalığı dediğimiz ya da sarı nokta hastalığı dediğimiz hastalıkta koruyucu olarak birinci sırada güneşten korunma, tedavi yöntemleri arasında da destek tedavi olarak yine birinci sırada güneşten korunma sayılır. Gözlük tabii ki ama bu hastalarda görme keskinliği biraz azalmış olduğu için çok koyu renk gözlükler kullanamıyoruz. Daha çok kahverengi turuncu spektrumu içerisinde olan ama daha açık renk gözlükler.
Ama gene UVA, UVB tabii, o filtresi olacak. Yani, 96-98 yüzde koruması olacak.
Tabii bu filtreler gözlüğün rengiyle hiç ilgili değil. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bizim optik amaçlı kullandığımız gözlüklerde de tamamen renksiz olanlarda da ultraviyole filtresi vardır çoğu kez. Ve güneş gözlüğü takmayı sevmeyen insanlar eğer numaralı gözlük kullanıyorlarsa biz biraz daha hoşgörülü olabiliriz. Hani gözlüğünü hiç değilse çıkarma güneşte diye.
Peki numaralı gözlüğe bu filtre yaptırıldığı zaman görüntü değişiyor mu? Hani şeffaf cam görüntüsünde hiç bu değişmiyor. Filtreler kullanılabilir.
Bu filtrelerin camın rengiyle hiç ilgisi yok. Ama tabii güneşin zararları kısmen de konforsuzluk şeklinde. Yani güneş olmasın, çok kuvvetli spot ışığı gözünüze geldiğinde rahatsız oluyorsunuz. Tabii güneşin ki. İşte bir de öyle bir etkisi var.
Peki son olarak da göz tansiyonu ile güneşin ilgisi var mıdır? Ya da göz tansiyonunu arttırır mı? Onu sormak istiyorum.
Göz tansiyonunu artırmaz. Bugüne kadar bilinen bir ilgisi yok. Güneşte kalmayla işte göz tansiyonu yüksekliğinin. Ama son zamanlarda D vitamininin glokomun ilerlemesiyle bir miktar bağlantılı olduğuna dair çalışmalar var. Dolayısıyla burada da hani D vitaminini sentetik olarak almamız güç malum. Güneşte yeterince kalmak glokom açısından yararlı denebilir. Ama bu konu çok muğlak bir konu. Yani bunu güneşte kalın gibi lütfen algılamasın izleyicilerimiz.
Ama mutlaka hani D vitamini almakta fayda var. Evet. Her mevsiminde ayrı güzelliği var.
Tabii. Değil mi? Tabii. Yazında hani bunun tadını çıkarmak
lazım. Evet, bunun
lazım.
Tadını çıkaralım. Süremizin sonuna geliyoruz. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?
Küçük nokta var. Artık bu konuda herkes bilinçli ama ben yine de bir hatırlatmış olayım. Güneş tutulması izleme konusu. Hı hı. Güneşin ışıklarının şiddeti güneş tutulması esnasında azalır. O yüzden biz tutulma esnasında daha kolay güneşe bakabiliriz rahatsız olmadan. Hı hı. Dolayısıyla da daha uzun süreler bakabiliriz. Bunlar makülamızda yani tam görme noktamızda çok ciddi yanıklar yapabilir. Kalıcı olarak görmemizi %10'lara kadar düşürebilir. O konuda da dikkatli olmak lazım. Güneş tutulması çıplak gözle izlenmez.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Radyo Doktoru'nda Profesör Doktor Nuray Akyol'la beraberdik. Çok keyifli bir sohbetti. Çok şey öğrendik. Haftaya aynı gün ve saatte birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
Yalnız kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Herkes gitmişse sakince arkana dön bir bak. Dostun kalmış mı, aşkın solmuş mu? Dön bak dünyaya, dön bak dünyaya. Kaldıysan kalkıp pencerenden bir bak. Güneş açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya. Açmış mı, yağmur düşmüş mü? Dön bak dünyaya.
Radyo Doktoru.